الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال متغلب başlar kendi kendilerine düştüler zulmün kapısı onların yüzlerine karşı kapatıldı düşenlere ayak vurulmaz sekeratta olanları bırak kendi haline sekeratını tamam etsin.
Zaten meşrutiyet gelmiş. Güce ve kuvvete dayananlar, zulme dayananlar yıkılıp gidecek. Bazılarının yıkıldığında müşahede etmeye başladık. Nedir senin bu derdin? Hep meşrutiyet, meşrutiyet deyip bu insanların tamamen hak ile yeksan olmasını istiyorsun. Tamamen bitip tükenmesini istiyorsun. Ölmeye başlamışlar. Ölen insanlara vurulur mu? Yani Üstad Hazretleri'nin meşrutiyeti ısrarla nazara vermesinden, fazla nazara vermesinden böyle bir sual soruyorlar. Zulme istinad edenler, istibdatla ülkeyi idare etmek isteyenler, ta ülkenin bir numaralı idarecisinden bize kadar bu silsileyi takip edenlerin bazılarının sekerata düştüğünü, artık yani sistemlerini kaybettiklerini, meşrutiyetin gelmesiyle huzursuz olduklarını görüyoruz. Neticede bunlar ölecekler. Niçin ölen adama yani kuvvetli darbeyle müdahale ediyorsun? Bırak ölümlerini tamamlasınlar bari. Evet.
Cevap. İsterim ki hürriyet-i şer'iyenin sünnetini onlara ezber ettireceğim.
İsterim ki esas İslam'ın tarif ve tayin ettiği hürriyet ve meşrutiyetin yolunu, usulünü, tarzını ezber ettireyim. Neden? Çünkü bunlar mutlakiyetten geliyorlar. Bunlar saltanattan geliyorlar. Bir meşrutiyeti ilanla bunlar mizaçlarını değiştirmezler. Bu alışkanlıkları korkarım ki meşrutiyet adı altında da bunlar sürdürecekler. Çünkü 600'lü devam eden bir sistemin bir rejim ilanıyla ortadan kalkması çok zordur. Üstadın basiretini görüyor musunuz? Meşrutiyetten sonra cumhuriyet bu kadar yıl geçmesine rağmen istibdatlar daha yeni yeni kalkıyor. Allah konuşturmuş üstadımızı yani. Her ne kadar meşrutiyet geldi, ilan edildi ama ilandan ahlak değişmiyor ki. İlandan alışkanlıklar değişmiyor ki. Bu bir kültür. Bu bir hayat standardı. Buna bir opsiyon. Buna bir zaman tanıyacaksınız ki ancak yeni gelen nesil yeni bir sistemle, terbiyeyle, eğitimle yetişsin de bunların yerine geçsin. Bu silsile kesilsin. Bunun da zamana ihtiyacı var. Ama bu zamanı kullanırken bu insanlar aynı düşünceyi, aynı fikri yine mevcut sistemler adı altında geliştirirse ilan edilen meşrutiyetin millete, ümmete faydası olmaz. Benim korkum bu diyor üstadımız. Yani hataların, kemikleşen hataların izalesinin ne kadar zor olduğunu burada güzel bir şeyle, hakikatle nazara veriyor. Çok önemli bir konu. Bizi de ilgilendiriyor. Bizde de hatalar var, bizde de alışkanlıklar var. Eskiye yeni adet getirme derler ya, ya bu alışkanlıkların terk edilememesinin garip garip neticeleridir ya. Bu alışkanlıklar bazen bizi de ne yapıyor? Hizmette ayağımızı bağlıyor, yetenek kabiliyetimizi dumura uğratabiliyor yani. Bunu devlet adamları için muazzez üstadını düşünüyor ama kendimizle alakalı da örnekler çıkarabiliriz yani. Yetiştiğimiz zemin, alışkanlıklarımız, örflerimiz, geleneklerimiz, hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'yi rotasını değiştirmekte ne yapıyor? Tesir icra ediyor. Bakın Nur Camiası içerisinde hizmet ifa edenlerin farklı farklı alışkanlıklarla veya tarzlarla hizmetini ortaya koymasının altında yatan nedir? Kimisi terk edebiliyor alışkanlıklarını, kimisi terk edemiyor. Mesela yazıcılık denen bir şey var. Bir meslek ve bir meşref var. Hala bazı kardeşlerimin yazmayanın nurcu olmadığını, yazmakla nurculuğun değil mi ikame edileceğini ifade ediyor. Evet, bir miktar eskiden yazmaya ihtiyaç varmış. Devletin bunu yani basması veya diyelim matbaayla basmak imkanı namüsait olduğundan dolayı Üstad Hazretleri yazıya kuvvet verdirmiş. Orijinal eserler binlerce nüshe olarak yazılmış, dağıtılmış, insanlar istifade etmiş. İman tekneye meydan okumuş. O zaman şartlarında bassanız belki bu kadar orijinal eser meydana getiremezsiniz. Şimdi ne zaman matbaayla veya tekstil makineleri Risale-i Nur'un yayılma imkanını Cenab-ı Hak nasip etmiş. Üstadımız illa bunu böyle elle yazın diye ısrar etmemiş. Ama öyle bir alışkanlık cemaatin içinde bir kol olarak gelişmiş. O kardeşlerimiz kendi cemaatlerini, kendi diyelim etraflarını muhafaza etmek, korumak için yazmayanın nurcu olmayacağını iddia etmek kadar işi ileri götürüyorlar değil mi yani? Neticede üstadın hayatında bile bu sıkıntı tezahür etmiş. Muazzez üstadımızla diyelim o zaman bazı insanlar fikren çatışmaya girmişler yani. O oradan bir örnek. İlla okuyan, okumayan nurcu değildir. Yok senin böyle bir şey olamaz yani. Okumaz da yazar adam. Mesela. Yani Risale'nin bu dersin sonunda, münazaratın sonunda böyle bir konuya üstadımız girecek. Nefesimizi tüketmeyelim, işi oraya bırakalım. Orada çok güzel bu tasnifatı yapacak yani. İnsanın bulduğu hayırlı bir yolun, hayırlı bir iştihadın, ümmete faydalı olabilmesi için nelere dikkat etmesi lazım bu insanın? Bu açılımı yaparken hassas olan noktalar nedir? Bu hayırlı iş şerre inkılap edebilir mi? Üstad bunu çok güzel anlatıyor. Oraya geleceğiz. İştahımızı oraya saklayalım. Buradan geri konumuza dönelim. Evet, isterim ki meşrutiyet ve hürriyet-i şeriyenin sünnetini, yani esas dinin tayin ettiği hürriyet, hakiki meşrutiyet nedir? Bunları ezberlettireyim ki ezber olacak ki yani, yani eski bilgiler gidecek, artık buna alışacaklar. Çünkü sadece bir bilgiyi yüklemekle eski ezberi bozamayız. Bunlar eski şeyi ezberlemişler. İdare deyince saltanat anlıyorlar. Tahakküm anlıyorlar. Talimat anlıyorlar. Cebir anlıyorlar ve şey anlıyorlar. Zulüm. Yani mütegalli bahane hükmetmek istiyorlar. Bunu ezberlemişler. Paşası da bunu yapıyor. Ağası da bunu yapıyor. Babası da bunu yapıyor. Kralı da bunu yapıyor. Peki ne olacak? Yeni bir sisteme girilmişse bu sistemi sadece ilan etmek bunlara kifayet etmez. Damarlar ne kadar işlemiş bu sistemi değiştirme adına o ezberi silip yeni bir ezber, yeni bir bilgiyle bunları donatmadığımız müddetçe korkarım ki eski ahlaklar nükseder. Bu defa hürriyet rejimi altında size bunlar zulmederler diyor. İşte insan sarrafı bu. Yani fıtrat böyle okunur yani. Evet.
Eğer ölmedilerse temessül etsinler. Ha.
Ölmüşlerse zaten gidecekler. Ölmedilerse karşıma çıksınlar. Az bir canları bile olsa o can tekrar nüksedebilir. Bu ayrık otları vardır. Tarlalarda. Üstünü koparmakla kökünü kesemezsiniz onun. Mümkün değil. Onlar da olduğu müddetçe o tarladan hayır gelmez. Çok da acayip bir şekilde yaygın tarlayı kapsıyorlar. Alttan yürüyorlar diyor. Onun kökünü kökten çıkarıp, yani mesela bir santimetre kökü dahi kalsa bir dahaki yıl bitti onun işi. Yine oradan nüksedip çıkıyor. Peki ne olacak? Kökünden söküp çık. Hiçbir eser ve alamet kalmayacak ki tarla ondan kurtulsun. Alt üst ederler tarlayı ondan kurtarmak için. Üstad Hazretleri de 19. sözde Peygamber Efendimiz'in mucizeleriyle ilgili bütün ahlakı rezileyi, bütün ahlakı kabiseyi bir anda kal ve ref ederek diyor. Hatırladınız mı o cümleyi? Kal. Kal nedir? Kal bir otun kökünden söküp çıkarılmasıdır. Araplar ona kal deniyor. Kesmek değil, biçmek değil. Biçmek tabirini de kullanabilir üstadımız. Kal tabirini kullanması kökünden söküp çıkartmakla artık o ahlak onlarda damar bulamaz, gelişemez. Peki bulamaz ama başka kötü ahlaklar gelebilir. Tarlayı da boş bırakmayacağız. Kökten söküp çıkarttık mı yenisini üstüne koyacağız ki o gelişsin de zararlı şeylere meydan ve imkan temin etmesin. Aynen bunun gibi. Üstad Hazretleri o mazideki sistemi tamamen söküp atmak. Bir damar bile kalsa, o canlılık bile kalsa bunlar bu canlılıktan tekrar eski ahlakı şey yapabilir, tahrik edebilirler diye meydana çıksınlar diyor. Canları varsa yine onlarla mücadele edeceğim diyor. Yani orada insaflı davranmıyor yani. Bunlar olduğu müddetçe, bu sistem böyle devam ettiği müddetçe bu ümmeti Muhammed'in önü kapalı. Maddi ve manevi terakkiyat kapıları bizim için kapalıdır. Aha Suriye. İşte Irak. Eğer bizde hürriyet hareketler olmasaydı biz de bir Irak gibi, bir Mısır gibi, bir Suriye gibi yaşayacaktık. Biraz daha ileri olurduk bu kadar yani. Peki ne olurdu? Var mı maddi gelişme? Medeniyet var mı Irak'ta? Libya'da var mı? Hepsi Avrupalıların. Almış getirmiş, o da monte etmişler. Peki maneviyat var mı? O da yok. Bir ülke girdi, memleketlerin ellerinden aldılar. Bunların Kahramanmaraşları yok mu? Nerede bunların? Onlar Şanlıurfa'ları, Gaziantep'leri. Memleketini kurtarmaya mecelleri bile yok. Teslim ettiler koca bir ülkeyi ecnebilere. Maneviyat da bitmiş, maddiyat da bitmiş. Neden? Hürriyet yok. Tek tip insan idare ediyor. Tahakküm var. Adam benim gibi düşüneceksiniz, benim gibi yaşayacaksınız diyor. Hürriyetler ise ortak paydanın ortaya konduğu sistemlerdir. Baştaki gibi düşünmeye mecbur değiliz. Halkın genel eğilimi, kafaların bir araya gelmesiyle ümmet-i Muhammed onlar meyanında ancak temsil edilebilir, o ise ülkeleri geliştirir. Avrupa gelişmişse sebebi hürriyettir. Eğer demokrasilere girmeseydi bu Avrupa, maddeten de perişandılardı, manen de perişanlardı. İşte Engizisyon mahkemeleri, işte bilim adamlarına çektirdikleri fecaatler ve işkenceler. Nasıl kurtuldular buradan? Hürriyetle. Bu hürriyet öyle bir nimet ki, ecnebiyi bile, değil mi, maddiyatın arşına çıkarıyor. Bakın, neden biz bu nimetten istifade ediyoruz? Bu bize yakışır. Bu bize layıktır yani. Üstad hürriyete imanın şubesidir diyor. İman parladıkça hürriyet parlar diyor. Demek ki İslamiyet'i yaşama, dinini iyi bilen insanlar hürriyetten taviz vermezler. Taviz verenler ise dinini de esas olarak bilmezler. Hak din olmak kaydıyla söylüyoruz. Evet. Eğer ölmedilerse, bir daha oku.
Eğer ölmedilerse temessül etsinler.
Çıksınlar. Yani onların canını çıkarıncaya kadar öldüreceğim diyor üstadımız. Evet.
Evet, yalnız istibdadın kuvvetiyle terbiye olan başlar bil istihkak düştüler.
Sadece istibdadın gücüyle ayakta duranlar gittiler. Ama hepsi gitmedi. İçinde bazı özellikle insanlar var. Evet, bir meşrutiyet geldi. Birden bazılarının öldüğünü gördünüz. Tam da öldü diye güvenmeyin. Bir imkan bulurlarsa tekrar bunlar çıkarlar, o havayı bulurlarsa. Bunlara fırsat vermeyeceğim diyor üstadımız. Fakat evet, lakin...
Lakin içlerinde gayet hamiyetli adamlar var, onlara teşekkür ederiz.
Yani onların yanında durmuş ama gücü yetmemiş. Ülkenin gelişmesi ve teali terakkisine fikir ve kanaat noktasına destek olmuş ama o sistem onları da ne yapmış? Tarumar etmiş. Biri de kendisi muazzez üstadımız. Dinlememişler. Para verip göndermeye çalışmışlar. Şarkın meselesini anlatmaya gelmiş, dilenci gibi muamele etmişler. Üstad onları reddetmiş. Üstad gibi, yani dünyanın gelişmesine, talih ve terakkisine uygun adım atmak isteyen düşüncede insanlar var. Fakat sistem onları da eritmiş. Onlara teşekkür ederiz diyor üstadımız. Onlar hayatlarına devam edecekler. Çünkü bu sistem onların yetenek ve kabiliyetleriyle örtüştüğünde ümmete onlar faydalı olacaktır. Evet.
Bazı mütekasil var, onlardan şikayet ederiz.
Bazıları tembel, yapacağını da yapmıyor. En az bunlar yapacağını yapmışlar, değil mi? Mütehakkim olan idare, zaliman olan idare onları engellemiş. Onlar Allah indinde sevabını alacaklar. Tembeller var, hiç seslerini çıkartmamışlar, nefes alıp vermemişler. Uyumuşlar zemine. Onları da ne yapacağız?
Şikayet ederiz.
Evet, şikayet.
Bazı mütehayyir, mütereddit var, onları irşad etmek isteriz.
Acaba hakikaten hürriyet bizi geliştirebilir, yoksa saltanat mı devam etseydi gibi. Endişeyle yaklaşanlar, onları da irşad edeceğiz. Yani topyekun üstadın hepsini ne yapmıyor? Telef etmiyor. Zulümde ayakta duranlar gidecek diyor. Onlar için omurgası. Ama bunun yanında, onlara fikren destek olup da, yani fakat kanaatlerini su yüzüne çıkaramayanlar, öyle yapmayın da şöyle yapın, yanlış yapıyorsunuz deyip seslerini çıkaramayanlara da teşekkür ederiz. Tembeller var, zemine uymuşlar. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Onları da ikaz edeceğiz. Mütereddidler var. Hakikaten Osmanlı gidiyor ama bu sistem bize ne getirir? Samimi. Onlara da irşad edeceğiz. Anlaşıldı değil mi konu? Aynen şimdiki zamanı hala havale bakın. Nur camiasının durumuna bakın. Yeni sistemlere adapte olanlara bakın, olamayanlara bakın, farklı farklı yaklaşanlara bakın. Bu her zaman geçerli bir modeldir arkadaşlar. Her zaman yenilikleri insanla karşı çıkarlar. Çünkü alışkanlıklarından feragat etmek istemezler. Ama o yenilik Allah'ın muradıdır, bunları uçuracaktır. Ama adam ona alışmışsa buna itibar etmiyor. İşte birileri geliyor, Allah'ın koymuş olduğu bu muradı, bu güzelliği insanlara benimsetme adına vazifeyi ifa ediyorlar. Evet.
Bazı ölmüşler var, miraslarını muhafaza etmek isteriz, ta yeni çıkmalar almasınlar.
Gördün mü? Evet, öldüler gittiler ama bir istibdadı miras bıraktılar. Öyle bir nefs okşayan acayip bir şey ki istibdat. Onlar öldüler ama arkadan gelenler bu sisteme sahip çıkabilirler. Aynı usulü devam ettirebilirler. Nefsi hoşuna gidiyor çünkü. Ehli sefaatle din mücadele ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Sefiler öldü de yerine gelen aynı sistemi devam ettirmiyor mu? Rejimlere bakın. Dinin dışındaki bütün rejimler insanların fıtratına muhalif. Ama sistemler devam ediyor. Ettiriyorlar. Demek ondan nemal alanlar, istifade edenler ataları, babaları gibi aynı zulmü devam ettirme adına mücadele edecekler. Bu kanundur yani. Onun için üstadımız hiç açık kapı bırakmama adına meşrutiyeti çok mükemmel şekilde ders vermeyi uygun görmüş.
Naam enne beynehum humaten lil milliye feneşkuruhum ve mütekâsirine feneşkuhum ve mütehayyirine fenurşiduhum ve emvaten فَنُحَافِذُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ لِأَلَّا يَأْخُذَهُ مَنْ
Yani deminkini Arapça olarak üstadımız aynısını ifade etti. Evet, aralarında yani hakkı, hakikati koruyanlar var. Onlara teşekkür ediyoruz. Tembeller var. Onlardan şikayet ediyoruz. Şaşkınlar var. Onları irşad etmek isteriz. Ölü olanlar var. Ama miraslarını bırakmış gitmişler. Miraslar ne? İstibdat, tek tip idare, zulüm. Arkadan gelenler o sistemi devam ettirmeme adına, çünkü bu nedir bu? Aynı tenasuh gibidir yani. Onları da ne yaparız? Miraslarını koruyacağız ki ta başkaları gelip o mirasın içerisine girip de bu millete aynı zulmü, aynı istibdat uygulamasınlar. Evet.
Sual. Sen eskiden umum şeyhlere muhabbet...
Dur, burada bir şey var, önemli bir şey. Sizde yok mu? Şurayı okuyalım. İkmal ne demek? Biraz aç. El cevap, korkuyorum. Ehliyetsizlikle beraber teşeyyuh veya necabeti dava edenler. Açıyor şimdi onu. Nasıl bir ölü ki mirasını bırakıp da geriden gelip aynı mirası kullanarak bu millete zulmedecekler. Abi olacak bir üstadım. Korkuyorum. Ehliyetsizlikle beraber teşeyyuh ve necabeti dava edenler. Biz ondan kaliteliyiz, yetenekliyiz. Biz de şeyhiz. Zaten iki kanattan bizi vurmuşlar. Türkleri liderlikler vurmuş. Kürtleri şeyhler vurmuş. Öyle değil mi? Onlar onların iflahını sökmüş. Bizimki de idarecilerimiz. Saltanatta gelen o despotluk bizim idarecilerde devam etmiş. Saltanatın diğer despotluğu da ekranın üzerinde şeyhlerden devam etmiş. Bura önemli. Üstad oraya yazmamış demek ki ağır kaçar diye. Korkuyorum ehliyetsizlikle beraber. Nahir adamlar bir de hakkını verseler keşke. Ama o sistem kurulmuş ya. Yeni gelen sistemden istifade etme. Onlar sisteme hizmet etmişler. Eskiler güçleriyle, kuvvetleriyle, maneviyatlarıyla din idareye ve sisteme kuvvet vermişler. Ama son 300-400 yılda nahirler işin içine girince sistem onları taşımış. Sistemi hizmetkar olarak kullanmışlar. Şeyhliğe güç vermemişler, şeyhliği kullanmışlar. İdareyi geliştirmemişler, idareyi zulme araç, zulme meta haline getirmişler. Biz de idarecilerimiz, bakın düşünün Osmanlı'dan sonra başımıza geçenlere, niye Osmanlı'yı sınır dışı ettiler? Niye saltanatı yıktılar bunlar? Hürriyeti getirmek için değil mi? Kim yaptı bu İttihat Terakki? Ne getirdi İttihat Terakki? Daha dehşetli zulmü getirdi. Siz bunun için meydana çıktınız. Bunun için millete itibar ettiniz. Milletten destek aldınız. Koca Osmanlı'ya değil mi? Yıktınız, mahvettiniz. Bari hürriyet uygulayın. Hürriyetin hepsini uygulayın bu millete. Alışmışlar. Biz de bundan biraz istifade edelim bu imkanda. Geldi cumhuriyetçiler. Onlar ne yaptılar? Cumhuriyet adı altında en büyük zulmü de onlar uyguladılar. Bak el anda öyle. El anda öyle yani. Bütün partiler başa gelirken millete vaat ettiklerine bakın. %10'unu yapmazlar. Niye? Öyle nimet, öyle bir sistemin nimeti var ki onlarla ilgili. Öyle menfaat şeyleri, zeminlerini hazırlamışlar ki birbirlerine. Ya acele etmeyelim kardeşim. Önce biz bundan istifade edelim. Milleti daha sonra düşünürüz. Mantığı hepsini tetiklemiş. Sağını soluna. Ama mahcubiyetten dolayı %10 vere vere vere bu noktaya kadar geldik. Yoksa her gelen parti, her gelen siyasi millete verdiği sözü tutsaydı ülke bu kadar bedeller ödeyip bu noktalara gelmeyecekti. Hep önce kendilerine menfaatini, yani sistemin, rejimin menfaatini kendilerine yönelttiler. Biraz biz de bu nimetten istifade edelim. Bunun şeyini yiyelim. Kaymağını. Hele Allah kerim milleti sonra düşünürüz. Milletin düşündükleri zaman da takatları bitti. Sahi vücuttan çekilip gittiler. Allah bedel ödetti bunlara. Bildikleri sözleri tutmadıklarından dolayı. Bak burada da aynı şeyi ifade ediyor. Korkuyorum. Ehliyetsizlikleriyle beraber teşeyyuh veya necabeti dava edenler. Biz sizi dert edebiliriz. Köylü bu işten anlamaz. Ne anlar onlar falan. Rey kullanırlar ama seçtik adamlara itibar etmeyiz. Millet idare edeni köylü nasıl seçecek? Meclisi dinlemediler. Meclise itibar etmediler. Dava edenler aşair içinde o rüyasyalara kardeşlik dava ederek eskiden reislere biz de onların devamıyız canım aynı o da şeyh ben de şeyhim bana uyun bana itibar edin o büyük saltanatı müteşeyyihler böyle devam ettirdiler. Miraslarını alsınlar iki başlı bir bela kesesinler bundan korkuyorum diyor üstadımız. Hem o sistemin zulmünü yapacaklar bir de kendileri müteşeyyih işin erbabı olmadıklarından dolayı ayrı bir bela. Hem dine zarar, hem de size zarar. İki millet de böyle nasibini aldı. Bu bir araştırma konusu ha. Müsebbibi onlardır. Biz de idareciler, ekratta da müteşeyyihler. Zira sizdeki cehalet-i avra, yani kör cehalet ve itaat-ı amya, körü körüne şey, itaat etme, agaiyet ve tahakküme tenasuh hükmünü verir. Korkarım ki sizdeki bu körü körüne taklit, körü körüne cehalet ve körü körüne itaat, bu ölmüşlerin saltanatını, servetini birileri kalkıp yine aynı şekilde ondan ruhu buna geçmiş gibi. Siz de aynı itaate devam edeceksiniz, çok zulüm çekeceksiniz diyor üstadımız. Bundan korkuyorum diyor. Ve korktuğu da din başımıza gelmiştir. Evet. Güya agayet suretiyle ölseler bunlar, aga öldü, efendilik kılıfıyla çıkacaklar. Anne. İsim değişecek sadece. Yani mutlakiyet gitti, meşrutiyet geldi. Hiç ya aldanmayın. Meşrutiyet gelmek bunların ahlakı değişmez. Bunlar ölecek. Yeni gelen nesil meşrutiyetle yetişecek. Ha, o size faydalı olabilir. Ne kadar zor, ne kadar meşakkatli bir yol değil mi? Efendilik kalıbıyla veyahut teşeyyuh cismiyle ha işte söyledi. Hakiki şeyhler gitti, onun yerine uydurma şeyhler gelecek. Teşeyyuh cismiyle veya asılzadelik şekliyle hayatlanacaktır. İşte benim maksadım o meylül ağalık ve meylül tahakküm ve meylül riyaseti öyle öldüreceğim ki kıyamete kadar haşrolmasın bunlar. Ağır tabirler kullanmış. Şimdi ne var orada?
Bundan sonra sual.
Oku.
Sual. Sen eskiden umum şeyhlere muhabbet.
Ya bir dakika ya Seyda, sen eskiden bu şeyhlere itibar ederdin. Ya nasıl böyle kaldırıp birden yerden yere vuruyorsun? Hani? Şeyhleri severdin. Tarikata İslamiyet'in güneşi derdin. Hizmet ifa etmiş bu ondan sonra su menbaalarını kurutanlara değil mi? Beddua ederdin. Ne oldu da böyle birden alt üst ettin bunu? Evet.
Hatta müteşeyhlere de hüsnü zannederdin.
Hatta hakiki şeyh makamında olmasa bile. o sistemi devam ettirme adına ama zarar vermemek kaydıyla. O kalitede olmaz ama ona destek ve yardımcı olabilir. Bunlara da itibar ederdi. Evet.
Neden şimdi bid'aya düşmüş bir kısım müteşeyhlere hücum ediyorsun?
Bunlar zamanın şeyine uymuş, kaide ve kuralına uymuş. Onlar orada mütehakim, bunlar da şeyhlikte mütehakim davranıyorlar. Anlatabildim mi? Zamanın şeyine, darbesini yemişler bunlar. Bu kadar hücum etmen gerekir mi?
Evet. Cevap, bazen adavet şiddeti muhabbetten gelir.
Ha, güzel. Çok seviyorum onları ama bu hale düşmeleri de beni çok üzüyor. Bu halim düşmanlıktan gelmiyor. Bu sistemi niye böyle berbat ettik? Siz buna layık insanlar mısınız? Anlatabildim mi? Bir baba evladına tokat atar ya, nasıl bunu yaparsın diye. O nedir o? Esasında muhabbetten, çok sevgiden gelen bir tokattır. Adavetten gelen, düşman atılan tokat değildir o ya. Ben vuruyorsam sevdiğimden dolayı vuruyorum. Çünkü niye? Bunların bu hale girmesi dine zarar verecek. Nesillere zarar verecek. Bu mesleğe zarar verecek. Korkum bu diyor. Bu meslek yerle bir olacak Allah korusun. Bunlar kötü örnek oluyorlar. Yarın şeyhlere kimse itibar etmeyecek. İdarecilere kimse adam yerine koymayacak. Adam idare etmek peygamber sanatı. Mahvediyor siyaset. Nedir siyaset? Peygamber mesleğidir. Siyaset adam idare etme sanatıdır. Ama siyaset deyince ne aklımıza geliyor? Sahtekarlık, dolandırıcılık, yani yalan. Peki yakıştı mı şimdi? Tokat hak etmiyorlar mı yani? Bu güzel sistemi, Allah'ın peygamberlere sanat olarak verdiği bu özelliği yerde süründürmek, ayaklar altına almak, kubara sokmak, bunlara kimsenin hakkı yok. Şimdi bu sistem artık gelenler o damgayla damgalanacaklar. Zaten de öyle. Şimdi bak, din adamlığı da öyle oldu. Allah korusun yani. Gidip bir yere hizmet edip bir şey anlatıyorsun. Abi sen bırak da ne istiyorsun diyor. Mesela Allah korusun. Bu hale getirdik yani. Dilencilik. Şimdi kader de burada bizi ne yapıyor? Tokatlıyor ve silkeliyor ya. Aziz olacaksın ya. Yani ilim azizdir, zelil etmek istemem diyor üstadımız yani. Üç kuruş için, beş kuruş için din. Değil mi? Şey yapabilir mi ya? Satılabilir mi ya? İzzetli ol. Ha, ihtiyaç halinde ihtiyacı yerine getirme açısından faaliyet göster. Ama bunu da ayaklara düşürecek kadar da makamından aşağı çevirme diyor üstadımız. Peygamber Efendimiz de toplamış. Harbi olacak. Getirin neyiniz var, neyiniz yok. Cihada gideceğiz. İmkanımız yok diyor. Üstadımız da ayeti kübreye basacak. Paramız yok. Bir şeyler getirin diyor. Bak oluyor. Ama götürüp de bunu nahillerin ayağına düşürmek. Ya adam geliyor ama bakayım ne isteyecek mantığıyla bizi böyle ikileme sokacak hallere girmeye bizim hakkımız yok. Evet.
Evet, nefsim için onları ne kadar severdim. Nefsi İslamiyet için bin derece daha ziyade onlara aşıktım.
Evet, kendim için seviyorum. İslamiyetname hesabına da seviyorum. Ama ortaya koyduğu tarzlar bu dine zarar verecek, bu hakikate darbe vuracak diyor üstadımız. Onları dinen sevmemin, muhabbet etmem özelliği de cezalandırmamı icap ettiriyor. Öyle değil mi ya? Evet.
وَلَقَدْ اِنْتَقَشَ ف۪ي سُوَيْدَاءِ قُلُوبِهِمِ الطَّاهِرَةِ الصِّبْغَ الرَّبَّانِيَةُ وَف۪ي خَلَدِهِمْ ضِيَاءُ الْحَق۪يقَةِ
Yani,
aşiye,
oku.
Şu uslup bir silsile-i mübarek hırkalarının parçalarından dikilmiştir. Yani Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbani, Halid Ziyaeddin, Seyyid Taha, Seyyid Sıvvatullah ve Seyda gibi evliyaya işaret var.
Kimlere aşık olduğunu anlatıyor. Böyle bir silsileden bunları devralmışsınız. Keşke onlara yakışır bir hareket arz etseniz de bu sistemi çökertmeseniz. Kıyamete kadar bu sistem böyle devam etse ama olmayacak diyor üstad. Çünkü kader hükmünü vermiş. Allah değiştirecek bu sistemleri. Nahiller işin içine gelince, girince o işin ruhuna Fatiha. Kader de hükmünü ortadan kaldırıp lağv ediyor. Onların temiz kalplerinin göz bebeğinde Rabbani boya, gönüllerinde de hakikat ışığı nakş olmuştur esasında. Bak bir daha okuyalım. Onların temiz kalplerinin göz bebeğinde Rabbani boya sayılan, yani o, bu dine hizmet eden, bu tarikata kuvvet veren, ümmeti Muhammed'in bir nevi omurgası olan sahil-i selamete onları çıkartmaya gayret gösteren, çalışan insanların kalplerinin göz bebeğinde Rabbani boya, o özellikte olan insanlar, kontrollü insanlar ve gönüllerinde de hakikat ışığı vardır. Bu hakikat ışığıyla kalbin Rabbani boyası olmayan bir insan bu sisteme kuvvet veremez ki. Müteşeyyihlerle bu iş gitmez diyor üstadımız. Bir de ne yapıyor? O kayşeyi bir daha oradan.
Şu uslu bir silsilenin mübarek hırkalarının parçalarından
bir de enteresan bir şey var. Bu üstadımızlar bu Arapça ibarede o saydığı zevatın da isimlerini vermiş oluyor bir de. Yani o Arapça ibarede bir hırka, bir elbise nazara veriyor ama her birini tarikata ve tasavvufa hizmet ifa etmiş zevat-ı muhteremin eskiden yeniye kadar isimlerini sayarak onları da yad etmiş oluyor. Nedir o?
Yani Şah-ı Nakşibend.
Mesela ne, ona ne işaret ediyor?
İntakaşa.
İntakaşa, Şah-ı Nakşibend'e işaret.
Süveyda, Seyda.
Süveyda, Seyda'ya, evet.
Bu
müsaade et, evet.
İmam Rabbani.
Ha, bu
Rabbaniye.
Rabbaniye, İmam-ı Rabbaniye.
Tahir.
Halid Ziyaeddin.
Dur, Tahir.
Tahir.
Evet. Ne, Taha. Ne geçti? Taha. Seyyid.
Taha.
Taha'ya, evet.
Sıbgatullah.
Sıbgatullah. İsmini söyle.
Seyyid Taha, Seyyid Sıbgatullah.
Evet, evet.
Ve Seyda gibi dur. Evliya.
Ziya.
Fi Halid'i. Ziyaeddin Halid'i.
Halid-i Bağdadi'ye, evet. Bitti mi?
Evet.
Bir de Seyda.
Suveyda.
Suveyda. Bu da Seyda'ya işaret. Tamam. Yani o zamana kadar birinci derecede ilk evliliği bunların Şah-ı Nakşibend Hazretleri, sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri. Buradan en sonda da Efendimiz Seyda dediği.
Bu şimdi abi.
Evet.
Bugünkilerin dedesi Abdurrahman Etavi Hazretleri.
Evet. Evet. Bununla alakalı ben şeyde vakit olmaz, uzun olur diye çıkarttım, getirdim de hepsiyle ilgili yüzde bunların hemen hemen hepsi Nakşi silsilesine bağlı. İmam Rabbani de hakez ama bazıları Kadiri ve Halidiye şeyine girmişler, dalına girmişler. Şah-ı Nakşibend 1318-1389 tarihler arası. İmam Rabbani 1564-1624. Seyyid Taha 1864-1928. Efendime söyleyeyim. Seyyid Sıhvatullah doğum tarihi bilinmemekte ama 1870'te vefat etmiş. Seyda ise 1889-1968 tarihler arasında yaşamışlar. Çok büyük insanlar bunlar hakikaten yani. Yani kalbinde Rabbani boya olan ve gönüllerinde de hakikat ışığı olan insanlar. İnsanları ayakta tutan onların dinamikleri bu insanlar. Üstadın itibar ettiği insanlar, hürmet ettiği de diyebiliriz. Üstad bu silsileyi bu şekilde azara vermiş oluyor. Fakat bunların yerine gelenler bu özelliği maalesef gösterememişler. Evet.
Nediman badaha khurdend reftend tehi humha neha gerdendu reftend.
Yani o meyhanede aşk şarabını içenler, içtiler, gittiler. Yerlerine de kimseyi bırakmadılar. Aşk şarabını içecek, meyhaneler böyle boş kaldı diyor üstadımız. Onlar yani, aşk şarabını içenler saydıkları. Onlar vardı eskiden meyhanelerde. Aşk şaraplarını onlar içerlerdi. Onlar şarabını içtiler, gittiler. Fakat yerine gelenler şarap değil, başka bir şey içiyor. Meyhanelerde boş kaldı. Yine bu dolu ama boş. Sesler geliyor meyhaneden. Ama şarap içemiyorlar. Serap içiyorlar. Serap da ne yapmıyor? İnsanı doyurmaz yani. Üstad diyor ya muhakematta. Bizde birinin adı Alo'ymuş diyor. Alo. Ali, Alo. Ekrat Ali'ye Alo'dir. Bal hırsızı, bal hırsızıymış adam. Bal çalıyormuş. Demiş ya sen bu balları çalıyorsun. Hırsızlığın tebeyyün edecek, açığa çıkacak. Yok demiş, tedbirini almışım. Gitmiş yabanarları toplamış, şeye doldurmuş. Küvere, yani şeye, kovana doldurmuş. Demiş ki onlarla konuşu, vızvızcı ve hingivinci mi? Yani siz ses çıkarın, ben balı çalarım yani. Der ki bu adamın arıları var. Balı çalmıyor. Arılar, bal yapan arılar değil yani. Şimdi bal yapan arılar gitti. Kovandan ses geliyor ama ses. Yabanarlar, bal yapan değil ki. Mal hırsızlanıyor. Hırsızlık malı da insanı manen terakki ettirmez ki. Çalıntıma. Kendi malın olacak ki. Ümmet-i Muhammed istifadesi. Evet. Orada ne diyor? Var mı onun izahı? Evet.
Lakin onların aslı esası mesleği kulubun tenviri ve rabtı.
Bak bak. Birinci derece maksat ne? Kalplerin nurlanması ve bir araya gelmesi. Tamamen tersini yapıyorlar. Eskiden yaşamış bu gibi insanlar arasında ihtilaf yok. Tarikata hizmet ifa etmiş. Kalbi Rabbani boyayla boyanmış. Gönlü ishakkat nuru ışıklanmış. Hiçbir insan birbirinin aleyhine geçmez. Mürşitleri de geçmez, halifeleri de geçmez, müritleri de geçmez. Ama ahir zamanda kendi müridini muhafaza etmek için kendi maneviyatı olmadığından dolayı öbür müridini makamından aşağı, şeyhi makamından aşağı görmekle veya mana aleminde Allah korusun sukut etmiş olarak ihbar etmekle herkes kendi elemanlarını, kendi müritlerini muhafaza etmeye başlamış. Yani tarikatlarını, tasavvuflarını, korumalarını hakikat mesleğine değil, gıybet üzerine bina etmişler, yalan üzerine bina etmişler. Bu sistem ne kadar devam edecek? Şimdi saydığı zevat-ı muhteremde hangisi diğerini tekzip edebilir, mümkün mü? Aynı zamanda beraber de yaşasalar birbirine nimettir. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri biliyorsunuz Bağdat'a geldiğinde sabah namazını kıldırırken kunut tekbirlerini almamış sabah namazını. Öyle olduğu gibi şeye gitmiş. Söyleyin. Secdeye gitmiş. Yüküye gitmiş, evet. Demişler, ya İmam sen niye kunut tekbirler almadın? Sen yani iştahını mı terk ettin? Mesleğini mi bıraktın? Hayır dedim, benim iştahım iştahat. Fakat İmam-ı Azam'ın metfun olduğu mahalde, defnedildiği mahalde, iştahımla amel etmeyi uygun görmedim demiş. Hürmeten adı. Büyüklerin necabetini görüyor musunuz? Yani? Şimdiki ne diyor? Ya İmam-ı Azam da benim gibi dini bilir, hoca niye böyle demiş diyor adam. İhtilafa girmişler İmam-ı Azam. Bir şey söylüyor, o bir diyor ki İmam-ı Azam senin gibi düşünmüyor. O da dini benim kadar bilirdi, niye böyle düşünmüş acaba? Bu da yeni yetmeler. İşte bunlar, üstadın korktuğu bunlar. Üstadın korktuğu bunlar arkadaşlar.
Şeyde, abi, Şam'ın Urfa taraflarında Hazlemi tarikatın bir kısım şeyi var. Babaları ölünce post üzerine anlaşamıyorlar, kan davası çıkıyor aralarına. Sonra birilerini öldürüyorlar o taraftan, diğerleri Urfa'ya kaçıyor. Geldiler orada tutamadılar, kan davası devam ediyor hala.
Allah korusun. Üstad haklı canım. Üstad haklı. Evet, buyurun.
Lakin onların aslı esası mesleği kulubun tenviri ve rabtı.
Değil. Kalbi tenvir etmek için nurani olacaksınız. Nurani olmayan nur veremez. Değil mi? İhlaslı olmayan ihlaslı amel ortaya koyamaz. Müteşeyyihlerde nuraniyet olacak ki veya şeyhlerde kalpleri nurlandırsın. Başka? Aralarında ihtilaf olmayacak ki müritlerin kalpleri bir araya gelsin. Ayrı ayrı yolların amacı nedir? Ümmet-i Muhammed'in tevhididir. İttihad-ı İslam'dır, oraya geleceğiz. İttihad-ı İslam neyle olur? Cemaatlerin bir araya gelmesiyle, hükümetlerin bir araya gelmesiyle olur. Hükümetler bir araya neyle gelir? Muhabbetle gelir. Türkiye'de hükümetlerin bir araya gelmesi düşündünüz mü? Türkiye'de siyasi partiler bir araya gelebilir mi? Ya işte aynı. Aynı idareciliğin sakatlığı bizde devam ediyor bakın. Adam demiyor ya farklı partiden bile olsa faydalıysa ben bunu alayım da kullanayım. Buna bir şey sorayım demiyor. Her biri bir tarafa çekiyor. Ama Avrupa böyle değil. Onların reisleri koalisyonu tek başına gelmekten daha güçlü kabul ediyorlar biliyor musunuz? Niye? Herkes burada temsil ediliyor diye. Bütün Avrupa burada temsil ediliyor mantığıyla buna daha müsbet yaklaşıyorlar. Bizde koalisyon felaket Allah korusun. Bir araya gelmek felaket. Ben Şap'ta. Şimdi barış var. Şimdi barış, bu barış herkesin yardım etmesi lazım mı değil mi? Ya bakın işte siyasilerimize. Kıyameti koparıyorlar. Savaş istiyorlar onlar. Bir ülke bölünecekmiş. 30 yıldır ülkeyi savaş bölmemiş. 30 yıldır savaş var bölmemiş. Barış ülkeyi bölecek. Bunu çocuk kabul etmez ya. Ama adamın hedefi var. Adamın amacı var. Niye? O havadan istifade ediyor. O havanın devam etmesi lazım. İstemez bunlar. İşte bu garip halimize Avrupa gülüyor. Nasıl oluyor bu diyorsun? Nasıl insanlarsınız? Kan döken devletler biz bir araya geldik. Avrupa Birliği, para birliği, gümrük birliği dedik ya. Sınırları kaldırdık ya. Aynı ülkede iki tane toplum ya. Ne var bunda? Tavizsiz bir araya gelinmez ki. Anlaşma nedir? Karşılıklı. Tavizdir anlaşma. Gayet basit. Peygamberimiz bunu yapmış Hazreti Hudeybiye'de. İlle benim dediğim olacak dememiş. Süheyl bin Amran gel demiş. Ne diyorsun? Öyle değil mi arkadaşlar? Garip bir şey ya. Çok garip bir ülkeyiz ya. Garip insanlarız. Yani o idaredeki sakatlık hala devam ediyor bizde. Yani sağımızda solumuzda aynı fark etmiyor. Ben idareceğim bir ülkeyi diyoruz. Başkasının yardımını istemem. İnsan da yardıma muhtaç. Allah insanı aciz yaratmış. Güçler bir araya gelse ülke uçar, gelişir. İstemiyoruz bunu ya. Onu al cemaatlere bak şimdi. Aynı. Cemaatler de aynı. Her taraf benim olsun. Her makamda benim elemanım olsun. He? Benim cemaatimin sözü geçsin. Ya bu nedir arkadaşlar? Bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah buna müsaade eder mi ya? İşte bunun mazisi eskiden şeyhlerde varmış. Benim müridim ona gitmesin adamın mana aleminde tefessü ettiğini gördüğünü iddia ediyor. Yalan. Yalan. Koruyacak adam öldürüyor. Mana aleminde rahat görürüm. Öldürdüğü adamın halini. Öldüreceği adamın durumunu. Evet.
Abi cemaatlerin bir araya gelmesi gibi bir mana, hani en azından bir toplantı gibi, istişare gibi bir mana da olabilir.
Olabilir ama işte Allah onu bedel ödeterek yapıyor, yaptırıyor bize yani. İrademiz de yapmıyor, onu demeye getirdim. Allah da bedel ödetti mi pahalıya mal olur. İslam alemini Allah bedel ödetiyor. Bak şimdi bir araya gelecekler ama değdi mi şimdi? Oldu mu yani? Bir Avrupalı kadar meseleyi düşünemiyoruz arkadaşlar. Bak kan gölüne girdi bütün İslam alemi. Yok bahar, adı baharmış. Ne baharı? Katliamdan geçiriliyorsunuz. Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Bundan daha büyük gadab olabilir mi? Bu bir afettir ya. Allah'ın bir afetidir bu. Niye? Siz iradenizle yapmazsanız ben bunu yaptırırım diyor Allah. Ama zamanın yaptırması da böyle acı neticelerle önümüze geliyor. Aynı şeyi cemaatler düşünecek. Yakınlarını başlarından alacaklar. Davet ettikleri o kuvveti, davet ettikleri birlikte beraberliği, kardeşliği iradelerle yapacaklar. Veya Allah siyasilere veya idarecilere zulmen yaptıracak.
İttihad-ı İslam cemaatlerde başlayacağını unutmamak
lazım. Buyurun.
Lakin onların aslı esası mesleği kulübün tenviri ve raptı. Yani fazilet-i İslamiye üzerine sülük.
Fazilet-i İslamiye üzerine sülük. Bak dikkat et, fazilet-i İslamiye diyor. Fazilet-i tarikiye demiyor. Fazilet-i tarikatiye demiyor. Fazilet-i nurciye demiyor. Fazilet-i nurciye de kimse ittifak etmez bizden başka. O kendi mesleğimizin esasıdır. Bütün insanlığa gerçekten nurculuk fazileti üzerinde bina edelim. Olmaz böyle bir şey. Bütün insanlık mı? İnsanlığın fazileti üzerine bina kurup bileceği. Yani demokrasi, hukuk, adalet bitti. Din bile ikinci sırada gelir. Din bile ikinci sırada gelir. Bak Osmanlı böyleydi. Dini bir devlette ama adamın Hristiyanlığın kilisesine, papazına, onun haçına, ayinine dokunmadı. Adı din devletiydi canım. Davranışı laiklik, laikliğin mükemmel tarzında oldu. Eğer inandığı dini uygulasaydı bir tane Hristiyan kalmazdı. Hepsini zoraki Müslüman ederlerdi veya şey yaparlardı. Telef ederlerdi yani. İnsanlığın eğer şey ise, insanlık bir yerde ittifak edecekse din de ikinci noktaya gider. Ortak paydalarımız daha büyüktür, daha geniştir, daha şumullüdür. Eğer Müslümanları bir araya getirecek meslekleri bırakacağız. Bırakacağız derken mesleklerin üzerinde ittifak etmeyi empoze edemeyiz, zorlayamayız. O bize mahrem kalır ama anlaşmalarda tavizler verilir. İslamiyet üzerine ittifak edilir. Fakat nurculuk olunca veya diğer cemaatlerin omurgası esas alınca ihtilaf meydana geliyor. Üstad bunu kabul etmiyor. Aynı tarikatın farklı kolları. Bak şimdi tarikat üzerine bir araya gelse kolla ilgili özelliklerini bırakacaklar. Evde kalacak o. Adam evdeki gibi elbiseyle apartmana çıkabiliyor mu? Apartman kendi alanı değil ki, çıkamaz. Apartmandaki elbiseyle siteye çıkamaz. Sitedeki tarzıyla ülkenin dışına çıkamaz. O da başka şeyler isterler. Evde pijamayla gezebilirsiniz. Aynı pijamayla bakkala gidebilir misiniz? Niye? Özel cem, mevait o. Herkesin bir evi var, herkesin bir cemaati var. Cemaat kendine göre standartlar olabilir. O bize özeldir. Ama biz birilerine bir araya geleceksek bu özelliklerden herkes kendi çapında mütevazi davranacak. Ben buradayım, herkes bana gelsin. Yok böyle bir şey. Kimse gelmez. İhtilafta devam eder. İttihad İslam'da tahakkuk etmez. Evet.
Hocam bir sayfa arkada cehaletle olmaz ittihat. İmtiza.
Geliyor. Onu bir dahaki derste. Geliyorum.
Bir de başka bir yerde işte hakikati tanımayan hayalata sapan evet. Var ya, aldanır ve aldatır. Evet. Aslında benim bugün sizden yapacağımız konuya da bir ışık tuttu bu.
İnşallah.
Bu çok aslında basit bir şey hocam.
Evet. Evet. Doğru.
Yani hamiyeti İslamiye ile tahattüm.
Bak. Hamiyeti İslamiye ile yani projelerinizi ortaya koyacaksınız. Onu gündeme taşıyacaksınız. Hamiyeti tasavvufiye demiyor. Hamiyeti kelamiye değil. Bak, demediklerine bakarak manayı iyi anlarız. Üstad da nur talebesi. Ne diyor ehli tarikata? Hamiyet-i İslamiye'ye öyle çıkarın. İslami fazileti ortak payda yapın ki ittifak edesiniz. Çıkın bu özel kollardan, tarikatlardan canım. Cemaatlerden çıkın. Eğer Müslümanlarla ittifak edeceksiniz, Allah'ın kanunları, Kur'an'ın kanunları, Kur'an'ın şey altında, gölgesi altında ittifak edebilirsiniz. Senin meslek ve meşrebini, eserini, kitabını haşa, Kur'an'ın makamına çıkar, herkes bunun altına gelsin demeye kimsenin hakkı ve hukuku yoktur. Evet.
Hatmeyi tarikat üzerine değil, hamiyet İslam.
Evet, evet.
Yani İslamiyet için hayatta züht ve ravhı terk.
Bak çok güzel bak. İslamiyet için hayatta züht ve ravhı terk. Rahatı terk etme. Züht, zinet, süs anlamına geliyor. Tarikatta da nedir züht? Bir hakikate kavuşmak için yapılan şeydir yani. Ne diyorsun ha? Evet. Fakat tarikatın bu süsünü alın diyor. Bu da tarikatın süsü ya. İslamiyet için adapte edin. İslamiyet için neler yapmak lazım? Tarikatta gitmek için zühd lazım. Yemeden, içmeden, değil mi? Gezmeden, tozmadan feragat lazım. Tamam, o tarikatındır. Ama İslamiyet için, İslamiyet'in hayatı için ne lazım? Tarikatın bu özelliğini getirip İslamiyet'in özelliği gibi sundun mu diğer meslek ve meşrepler sana itiraz eder. Gidemezler o yolda. Ya lisa. Münazara çok güzel bir ders yani. Hakikatler manzumesi arkadaşlar. Bize de çok büyük dersler var burada yani. Camiamız olarak söylüyorum. Evet.
Yani ihlas için terk-i menafi şahsi.
Evet.
Yani tesis-i muhabbeti umumiye teveccüh.
Bütün herkesin bir araya geleceği, muhabbet edeceği sistemi ortaya koymak için tedbir. Nedir o? Şahsi menfaatleri. Şahsi menfaatleri tek iki manada. Maddi menfaatler, manevi menfaatler. İkisini de terk edeceksin. Manevi menfaatleri kendi evinde, cemaatinde uygulayabilirsin. Ama bir daha yukarı çıktığında o manevi menfaatler orada alıcı bulamayabilir yani. Evet.
Yani İttihad-ı İslamiye'ye hizmet ve irşad.
İrşad, evet.
Feteessefen قَدْ أَسَاءُ مُتَّكِئِينَ وَتَكَاسَلُوا فِي خِدْمَتِهِمْ فَحِينَئِذٍ أُرِيدُ تَحْوِيلَ هِمَمِهِمْ إِلَى مَجْرَاهَا الْحَقِيقِيِّ الْقَدِيمِ
Yani ne yazık ki hizmetlerinde tembellik göstererek yan gelip yattılar. Eski sistemi maalesef devam ettiremediler. O fedakar insanların sünnetini terk ettiler. Şimdi ise ben o himmetlerini eski mecrasına, kaynağına çevirmek isterim diyor üstadımız. Bu yatanları kaldırmak, bu atalete düşenleri uyandırarak kalkın, sizin mesleğiniz bu değil. Bak büyükleriniz böyle yapmış, ona uyun diye ikaz etmek isterim diyor. Burada kalalım.